Ayrım 8, sayfa 118. Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde odacı Tevfik müdahil avukatlarla Reşit'in avukatı Celal yardımcı tarafından soru yağmuruna tutuldu. Tanık bu sorulara kısa kısa cevaplar verdikten sonra hakim kritik bir soru yöneltti. Kemal Bora ile konuşmanı anlat. Cinayetin ertesi günü doktorun hanımını hastaneden aldım, beraberce eve geldik. Kapıyı polisler bekliyordu. Cumhuriyet Savcısı Kemal Bora geldi, kapı açıldı. Sultan Kemal Bora ve doktorun eşine hitaben Tevfik katili gördü ve konuştu dedi. Kemal Bora bana dönerek sen katili görmüşsün, nasıl adamdı, konuştun mu diye sordu. Evet, burada oturuyordu, gördüm ve konuştum dedim. Kemal Bora cinayet esnasında orada olup olmadığımı, doktorun öldürüldüğünü görüp görmediğimi sordu. Ben görmediğimi söyledim. O zaman savcı öyleyse senin ifadenin alınmasına gerek yok dedi. Daha sonra dinlenen ölen doktorun arkadaşı Doktor Sadık Gören şunları anlattı. Bir gün muayenehaneme Tevfik geldi ve evine iki kişinin geldiğini ve adresini sorduklarını söyledi. Sen bir şey biliyor musun diye sorduğumda bilmez olur muyum efendim, katil Reşit değildir dedi. Peki bunu niçin kimseye söylemedin dediğimde de Kemal Bora'ya söylemek istediğini ama onun lüzum görmediğini bildirdi. Bunun üzerine telefonla Hamit Şevket'i arayarak durumu anlattım ve Tevfik'i alarak yazıhanesine gittim. Orada Tevfik saklayamam, vicdanım muazzep oluyor. Doktorun elbiseleri hala sırtımda. Benim o gün gördüğüm adam Haşmet Orbay'dı dedi. Diğer tanıklar Naim Berk, Sıtkı Fıratlı, Sabahattin Akif Sekman ve Mürüvvet Erman'ın Doktor Sadık Gören'i doğrulayan ifadelerinden sonra hepsinin yüzleştirilmesine geçildi. Salonda heyecanın doruğa çıktığı bir anda hakim Tevfik'e sordu. Muayenehanede gördüğüm adam Haşmet demişsin, bak öyle diyorlar. Tevfik bir ara sarsıldı, ne diyeceğini bilemiyordu. Hakim söyle diye ısrar edince kendini toparladı. Haşmet kelimesi benim ağzımdan çıkmadı. Demin size arz ettiğim vaziyeti avukat Rauf Bey'e anlattım. O da bana senin verdiğin tarif Haşmet'e benzemiyor. Bolu'ya gidersen orada bunları söyler misin dedi. Hakim Doktor Sadık'a dönerek Tevfik Haşmet ismini söyledi mi dedi. Evet, Haşmet ismini söyledi. Aynı soru tekrarlandığında Doktor Sadık sözlerinde ısrar etti. Tevfik'e Haşmet'i tanıyıp tanımadığı bir defa daha soruldu. Mahkemede gösterirlerse ve orada gördüğüm adam Haşmet ise çekinmeden söylerim. Hamit Şevket ince, Tevfik gazete okuyan bir adamdır. Her gün her gazetede Haşmet'in resmi yayımlanıyor. Gördüğü adam o mudur değil midir onu söylesin. Tevfik heyecandan tir tir titriyordu. Resimleri gördüm. Resimden insan tanınmaz ki. Hakim müdahale etti. Bak oğlum, bu kadar adam yalan mı söylüyor? Yalan söylüyorlarsa yalan söylüyorlardı. Tevfik kısık bir sesle ve kekeleyerek, muayenehanede gördüğüm adamı görürsem tanırım diye tekrarladı. Hakim, Ankara'daki mahkemede Haşmet'i görmedin mi? Gördüm. E madem ki görmüşsün, gördüğün o muydu? Tevfik durakladı, ne söyleyeceğine karar verememişti. Salonda herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Nihayet Tevfik net bir şekilde, evet dedi. Bu evet sözü üzerine salondan bir uğultu yükseldi ve hakim soruyu tekrarladı. Muayenehanede gördüğün adam o muydu? Evet. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitsen orada da söyler misin? Tabii söylerim. Hakim çok yorgun ve bitkin görünen Tevfik'i sandalyeye oturttu ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertesi güne erteledi. Daha önce Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu davanın üzerine çekilen karanlık perde, Ankara 1. Ceza Mahkemesi'nde bir nebze aralanmış ve bu aralıktan bir ışık demeti fışkırmıştı. Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi 3 günden beri tanıkları dinlemekteydi. İlk dinlenen tanık Numune Hastanesi doktorlarından Profesör Eckstein idi. Türkçeyi iyi bilmediği için konuşması tercüme edildi. Neşet Naci ölümünden bir gün önce hastaneye gelmişti. Bana Fransızca olarak bittim, bittim, öleceğim dedi. Ben onun bu sözlerini çocuğunun hastalığına yorumlamıştım. Ertesi gün doktor öldürülünce acaba doktorun bu sözleriyle ölümü arasında münasebet var mı diye düşündüm. İkinci tanık Doktor İrfan Tidiz ise asansörde katili görmüş olduğu iddiasını reddetti. Adli tıp profesörü Talat Vasfi salona çağrıldı. Hadise günü akşam saat 7'ye doğru muayene odamda bir hastamla konuşuyordum. Büyük bir gürültü oldu. Hizmetçi sultanın feryat ettiğini işittim. Hemen dışarı fırladım. Aşağıya doğru bir adam gidiyordu. Faiz Bey'miş. Aman diye bağırdı. Naci'yi vurdular. Doktor musunuz? Koşunuz. Bekleme odasıyla muayenehane odasının kapısı açıktı. İçeride kimse yoktu. Naci'yi yatak odasının kapısı önünde sırt üstü buldum. Henüz ölmemişti, nabzı çarpıyordu. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. Gömleğini açtım, kalp nahiyesine 4 kurşun girmişti. Yüzü morarmaya başlamıştı, yakasını açtım, göz bebekleri büyümüştü. Kendisine yardım imkanı kalmadığını anladım, odadan çıktım. Muayene odasında yerde bir mermi vardı, eğilip mermiye baktım. Bu atılmış ve patlamamış bir mermiydi. Merminin üzerinde tetik izi de vardı. Yerde bir de tüberkülin şişesi duruyordu. Masanın üzerinde bir tek reçete vardı. Reçeteye baktım, reçetede Reşit Mercan yazılıydı. 3 tertip ilaç vardı. Yazıya dikkat ettim. Naci'nin yazısıydı. İmza da onundu. Muayene odası karıştırılmıştı. Dışarı çıktım ve beklemeye başladım. Birçok sivil polis geldi. Bir tanesi içeri girdi. Yerden mermiyi aldı. Masanın önüne geçti. Kendisine cinayet delillerine el sürülmez. Onlar ileride adliyeyi aydınlatmak bakımından çok ehemmiyetlidir. Boyun dedim. O sivil adam birdenbire terslendi ve bana dönerek "Siz vazifeme müdahale edemezsiniz." dedi. Beni azarladı ve kovdu. Çok müteessir olmuştum. Bir doktor koluma girdi, beni muayenehaneme götürdü. Hakim, Celadet'le ve Sultan'la bu mesele etrafında konuştunuz mu? Evet, konuştum. İkisi de katili tanıdıklarını söylediler. Celadet korkudan muayene odasına kaçıp saklanmış. Reçetede ne vardı? 3 kalem ilaç vardı. Bir tanesi ağrı kesici bir pomattı. İmza ve yazı Neşet Naci'nindi. Profesör Hami Güven'den duyduğuma göre reçetenin tarihi Şubat 1945 imiş. Avukat Feridun Söğütlügil sorularıyla tanığı sıkıştırmaya ve hücuma başlayınca profesör sinirlendi. Bendeniz adli tıp profesörlüğü yapıyorum. Adli tıp terbiyesi almış bir insanım. Hadise yerine geldiğim zaman her şeye dikkatle baktım. Ortada başka reçete yoktu. Sinirlenmeme sebep polis memurunun yerdeki mermiyi alması ve masanın üzerini karıştırmasıydı. Davanın seyrinin Haşmet aleyhine dönmesiyle birlikte avukatı Feridun Söğütlügil saldırgan bir tavır takınmış, tanıklara ve karşı taraf avukatlarına sataşmaya başlamıştı. Bu defa da tanığa hücum etmesine itiraz eden Hamit Şevket İnce'ye döndü, fiziki kusurunu ima etmekten çekinmeden ağzına geleni söyledi. İş kamburda değil akıldadır, iş yaşta değil baştadır. Bu sözler Hamit Şevket İnce'yi çileden çıkarmaya yetti. Bu avukat değil çocuktur. Daha nasıl avukatlık yapılacağını bile bilmiyor. Benim kamburumdan bahsediyor. Fakat kendi cehaletinden haberi yok. Hakim Feridun Söğütlügil'in tekrar konuşmasına imkan vermeyerek diğer tanıkların dinlenmesine geçti. Herkesin merak ettiği esrarengiz tanık Muzaffer, 2. Şube Müdürü Naci Uluer'in söylediklerini bir teyp sadakatiyle aşağı yukarı aynen tekrarladı ve hakimin sorularına kaçamak cevaplar verdi. Karakoldan Haşmet'le telefonla konuştun mu?
Hayır.
İyi düşün. Ha evet, hatırladım, konuştum. Ben Haşmet'e beni bırakmıyorlar. Reşit'in yerini söyle, beni bıraksınlar dedim. Reşit'i nereden tanırsın?
Kahveden tanırım. 2 sene evvel tanışmıştım.
Haşmet ile nerede tanıştınız?
11 ay önce bir yılbaşı gecesi evinde tanıştım. Necmi isminde bir arkadaşım vardı. Onunla beraber gittik. Hanımlar vardı. Gramofon çaldık ve dans ettik.
Hanımlar kadın mıydı, kız mıydı?
Kızdı efendim. Hamit Şevket İnce araya girdi.
Reşit ve Haşmet Bolu'da Muzaffer ahlaksızdır demişler. İkisinin de ittifak ettiği bu husus zapta geçmiştir. Senin arkadaşların senin için niye böyle bir kelime kullanmışlardır?
Muzaffer bozulmuştu, sinirlendi.
Onlar benden ahlaksızlarmış ki bu cinayeti işlemişler. Madem ki bu cinayeti onlar işlemişler, cemiyet önünde onlar ahlaksızdır.
Reşit ve Haşmet'i en son ne zaman gördün?
Reşit'i 15 gün kadar evvel görmüştüm. Haşmet'i de 45-50 gün önce Şeri ile beraber gördüm.
Şeri de kim?
Nişanlısı efendim.
Hamit Şevket İnce, müşerref demek istiyor efendim.
Bir bilgisi olmadığını söyleyen ganime sokulduktan sonra Reşit'in yeğeni Şefik'in karısı Hayrün Nisa dinlendi. O da kocasının Bolu'daki ifadesini doğruladı. Mahkemenin o günkü tanık dinleme maratonu avukat Kadri'nin anlattıklarıyla noktalandı. Ben yedek subay olarak askeri Yargıtay'da vazife görüyorum. Hadiseden birkaç gün sonra aynı yerde yazıcı olarak askerlik yapan Firuzan isminde bir genç, ki halen kendisi İstanbul'dadır, Kadıköy Moda Caddesi 85 numarada oturuyor, bana şunları anlattı. Katil hadisesinin vukuunu takip eden günün sabahı Reşit Mercan bana geldi. Biz mektepten beri birbirimizle tanışır ve sevişirdik. Doktor Neşet Naci'yi ben öldürmedim dedi ve hadiseyi kendi üzerine alacağını söyledi. Ve o esnada yanında bulundurduğu bir tabancayı da bana gösterdi.
ve hatta o tabancayı bana hediye etmek istedi. Kabul etmedim. Bu işi niçin üzerine alıyorsun diye sordum. Reşit sonra öğrenirsin dedi. Benimle beraber teslim olmak üzere anafartalar merkezine gittik. Benim üzerimde resmi elbise olduğu için içeri giremedim. Reşit içeri girdi ve teslim oldu.
Firuzan Reşit'in karakterini yakından bildiğine göre katilin Reşit olmayacağını söylüyordu. Bilgim bundan ibarettir. Firuzan bunları bana söylerken kalemde katip Selahattin de vardı. Herhalde o da bunları duymuştur.
Müdahil avukat Rauf'un sorusu üzerine, evet, Firuzan Reşit'i hapishanede ziyaret etmiş ve orada da bu cinayeti niçin üzerine alıyorsun demiş. Fakat Reşit'ten kesin ve açık bir cevap alamamış. Reşit bir gün öğreneceksin, duyacaksın demekle yetinmiş.
Ankara'da dinlenen tanıklardan özellikle kapıcı Tevfik ile adli tıp profesörü Talat Vasfi'nin ifadeleri Ankara cinayeti davasını bambaşka bir istikamete yöneltmiş ve kamuoyunun dikkatlerini yeniden üzerine çekmişti. Ancak Ankara'da görülen davada birçok usulsüzlüklerin endişelere sebep olduğu da görülmekteydi. En küçük ayrıntı bile gerçekleri örtmek için yapılan kasıtlı hareketlermiş gibi şüpheyle karşılanmaktaydı. Herkeste bir güvensizlik duygusu vardı. Şüphe çeken olaylardan biri Adalet Bakanı'nın makam otomobili olmuştu. Bolu'daki duruşmaya iki gün kala yani 3 Haziran günü jandarma 0006 numaralı Adalet Bakanlığı otomobilinin Bolu'ya yaklaşmış olduğunu savcılığa bildirmiş ve savcı Zahit Tor da maiyetiyle birlikte karşılamaya çıkmıştı. Ancak otomobil 60 kilometre gibi çok süratli bir şekilde geçip gitmişti. Arabada bakanın bulunup bulunmadığı tespit edilememesine rağmen mahkemeye baskı yapılmak istendiği şeklinde spekülasyonlara sebep olmuştu. Ayrıca basında dava ile ilgili ayrıntılı haberler sayfaları doldurmaya devam etmekteydi. Tasvir gazetesindeki görgü tanıklarından Celadet Jong hakkındaki yayını Celadet uzun bir mektupla yalanlamış ve bu tekzip Ulus gazetesinde yayımlanmıştı. Celadet bazı kimselerin huzurunda gerçeği söylemekten korktuğu, çocuklarının ve kendi hayatının tehlikede bulunduğu yolundaki bütün beyanlarını inkar ve tekzip ediyordu. Ayrıca kendisinin başına bir şey geldiği takdirde çocuklarının geleceğini gazete yolundaki garantisini de reddediyor ve ihaneye muhtaç olmadığını bildiriyordu.
Gazete bu mektubu aynen yayınladıktan sonra Celadet'i yalancılıkla suçlamıştı. Hakikat maalesef bizim söylediğimiz gibidir. Şahit Celadet'i alenen yalancılıkla itham ediyoruz. Bu yalancılığını hemen ispatı hazırız. Celadet yukarıda naklettiğimiz sözleri şahitler huzurunda söylemiştir. Bu şahitler 10 kişiden fazladır. Her birinin ve adresleri mahfuzdur. Celadet yalan söylemekte ısrar ederse şahitlerle hakikati biz re'sen açıklamaya mecbur kalacağız.
Diğer taraftan aynı gazetenin Ankara muhabiri Yalçın Uraz da Haşmet Orbay aleyhinde yayına devam ettiği takdirde öldürüleceği yolunda iki defa tehdit telefonu aldığını iddia etmişti. Ankara savcısı Kemal Bora bu iddiayı bahane ederek muhabiri makamına çağırmış, kapıcı Tevfik ve Celadet'le yaptığı röportajların hayali olduğunu öne sürerek bu hususta ifadesini almıştı. Savcı aynı zamanda Uraz'ı 2. Şube Müdürü Naci Uluer vasıtasıyla celbederek onunla uzun bir konuşma yapmıştı. Ankara savcısının bu dava elinden çıkmış olmasına rağmen hala yakından ilgisini sürdürmesi gözden kaçmamaktaydı.
Bolu'da yapılacak 3. duruşmanın arifesinde kent yeniden hareketlenmiş ve kalabalıklaşmıştı. İstanbul ve Ankara'dan gelen avukat, tanık ve gazetecilerin yanı sıra civardan şehre akın eden meraklı bir kalabalık da otelleri doldurmuştu. Müstakbel gelininin Gültüyü mahallesinde tuttuğu evde kalan Mediha Orbay birkaç gün önce Bolu'dan ayrılmıştı. Müşerrif'in İngilizce öğretmeni olan arkadaşıyla birlikte Bolu sokaklarındaki gezintileri bütün gözleri üzerlerinde topluyor, adeta ilgi odağı haline geliyordu. Bolulularının ilgisini çeken bir başka hususta komünistlik propagandası yapmak suçundan dolayı cezalandırılmış ve Rusya'da tahsil görmüş genç ve güzel bir kadının Reşit Mercan'ı görebilmek için devamlı cezaevi civarında dolaşması ve duruşmaya girebilmesini sağlayacak bir giriş kartı alabilmek için çabalamasıydı. Zaten Reşit Mercan'ın yakışıklılığı dillere düşmüş olduğundan her gün kendisine genç kızlardan evlenme teklifleri yapılan bir sürü mektup geldiği yolundaki dedikodular bir şekilde ağızdan ağıza dolaşıyordu. Adalet Bakanlığı makam aracının Bolu'dan geçmiş olmasının bazı dedikodulara sebep olması üzerine otomobilin tamir için İstanbul'a gittiği yolundaki bakanlık açıklaması da kimseyi tatmin etmemiş, tamirata muhtaç bir aracın 60 kilometre süratle bozuk yollarda nasıl gidebildiği herkes tarafından merak konusu olmuştu.
Adalet Bakanı'nın Bolu'dan geçtiği haberinin yayıldığı 3 Haziran günü Bolu'nun Tatava bölgesinde büyükçe bir köy olan Yumrukaya'da hummalı bir hazırlık göze çarpıyordu. Muhtarın ahşap evi tepeden tırnağa temizleniyor, mefruşat komşulardan getirilen halı, kilim, masa, sandalye ile takviye ediliyor, mutfakta köy kadınları harıl harıl yemek hazırlıyorlar, evin bahçesinin bir köşesinde de erkekler kuzu çeviriyorlardı. Beni kimse doğru dürüst bilmiyor, sadece vali beyimin geleceği söyleniyordu. Akşama doğru köye gelen toprak yoldan bir toz bulutu yükseldi. Başta muhtar olmak üzere herkes misafirleri karşılamak üzere hazırlandılar. Toz bulutu yavaş yavaş yaklaştı, siyah renkli bir otomobil kalabalığın bulunduğu yerde durdu. Muhtar otomobilden inen vali beyi karşılayarak, "Hoş geldiniz," dedi. Vali Ömer Naci Rollas, "Her şey hazır mı?" diye sorduktan sonra muhtarın odasına yöneldi. Etrafa kızarmakta olan kuzunun iştah açıcı nefis kokusu yayılıyordu. Vali hazırlıkları tek tek inceleyerek muhtara son talimatlarını verdi. "Muhtar efendi, misafirimiz yarım saate kadar gelecek. Ortalıkta vazifelilerden başka çoluk çocuk dolaşmasın ve kimse bu akşamki toplantıdan etrafa bir haber yaymasın."
"Baş üstüne vali bey."
Muhtar köy bekçisini çağırarak talimatı ona aktardı. Elindeki değnekle kalabalığın içine dalan bekçi otomobilin etrafını sarmış olan yırtık pırtık elbiseli yalın ayak çocukları kovalamaya başladı. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan kadınlı erkekli köy halkına da bağırıyordu.
"Burada durmak yasak, herkes evine gitsin, çabuk olun."
Hava tam kararmak üzereyken bir toz bulutu daha yükseldi ve bir müddet sonra 0006 numaralı kırmızı plakalı otomobil muhtarın odasının önünde durdu. Arabadan inen Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen'i vali karşılayarak içeri aldı. İki lüks lambasının aydınlattığı odada hazırlanmış olan sofraya bakan ve vali maiyeti ile birlikte oturdular. Yemek yendikten ve kahveler içildikten sonra vali bey emretti. "Arkadaşlar şimdi odayı boşaltsınlar. Bakan beyle biz özel olarak konuşacağız." Yaklaşık bir saat sonra toplantı bitmiş, her iki arabada farları karanlığı yara yara köyden uzaklaşmıştı. Valinin tembihine rağmen olan bitenler ertesi sabah Bolu'ya hemen ulaştırılmıştı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Haziran günü yapılan duruşmayı yine kalabalık bir meraklı kitlesi izlemiş olmasına rağmen önceki duruşmalarda görülen izdiham yoktu. Olayın kahramanlarını halkın büyük kısmının görmüş olması ve davanın uzaması da ilginin nispeten azalmasına neden olmuştu. Bu celsede dinlenecek iki tanıktan biri Abdüllatif Işıman'dı. Heyecanlı ve sinirli bir şekilde bildiklerini şöyle anlattı. "Asansörle evime çıkmak üzereyken sinirli mi, hasta mı yoksa sıtmalı mı olduğunu bilmediğim bir şahıs içeri girip kapıları hızla kapattı. Garip bir şekilde çene kemiklerini oynatıyordu. Bana dönerek nereye çıkıyorsun diye bağırdı. Ben şaşırarak üst kata diye cevap verdim. Dördüncü katta asansör durur durmaz fırlayıp gitti. Ben eve geldikten 15 dakika sonra bir gürültü koptu. Dışarı çıktığımda Doktor Naci vurulmuş dediler. Ben aileme asansörle bir adam çıkmıştı, o öldürmüş olmasın dedim. Aşağı indiğimde Neşet Naci'nin evinin kapısında Doktor Nimet, Doktor Talat ve Doktor Fahri Ecevit ve tanımadığım kimseleri gördüm. Bu sırada daktilo makinesinin şeridi kopunca mahkeme başkanı gülerek "Yavaş anlat oğlum, 25 yıllık makine bu sürete dayanamıyor." diye espri yapıp salondaki gergin havayı yumuşatmaya çalıştı. Bu arada katip daktilonun şeridini takmıştı bile. Hakim sordu. "Arkanı dön bak, senin asansörde gördüğün bu sanıklardan hangisiydi?" Salona bir sessizlik çökmüştü. Heyecandan herkesin nefesi kesilmişti. Tanık önce Reşit'e baktı. "Bu değildi." Sonra Haşmet'e dönerek dikkatle baktı ve bir an durakladıktan sonra "Bu da değildi." dedi. Salonda herkes hayal kırıklığına uğramıştı. Düğüm yine çözülememişti. Başkan müdahale etti. "Şimdi onların sesini dinleteceğim. Bakalım teşhis edebilecek misin?" Reşit'e döndü. "Nereye çıkıyorsunuz?" diye bağır bakalım. Reşit bu soruyu muhtelif tonlarda tekrarladı. Salonda herkes bu sahneyi tiyatrodaymış gibi seyrediyordu. "İşittiğim ses bu değildi." Mahkeme başkanı bu defa da aynı şeyi Haşmet'e tekrarlattı. "Bu ses de değildi." Başkan ikinci tanık olan apartman kapıcısı İzzet Aksu'nun mahkeme salonuna alınmasını istedi. "Ankara'daki mahkemede ifaden çok kısa alınmış. Onun için seni buraya celbettik. Şimdi gördüklerini ve bildiklerini bize anlat." İzzet heyecanlı ve ürkek bir şekilde konuşmaya başladı. "Ben aşağıda otururken yukarıdan öldüm, yandım diye bir ses duydum ve yukarı fırladım. Bağıran sultandı, doktoru öldürdüler, katil kaçıyor diyordu. Aşağı koştum, dış kapının içinde ve dışında 5-10 kişi vardı. Koşarken koridorun sağında karanlıkların içinde bir hayalet gördüm ve üzerine yürüdüm.
Bir adam elindeki tabancayı bana uzatarak kımıldama yakarım dedi. Karanlıkta yüzünü göremiyordum. Başı açıktı, gri bir elbisesi vardı. Ankara'da verdiğim ifadede ne dediysem doğrudur.
Devam et oğlum.
Ondan sonra gözlerim karardı. Bir gölge önümden geçti. Kapının önünde toplanan kalabalığa katil kaçıyor yakalayın diye bağırdım. Sonra polisler geldi. Beni Celadeti Sultan'ı kapattılar ve sıra ile bizi çağırarak ifademizi aldılar. Mahkemede ifade için kapının önünde sıra beklerken Reşit'in ikrarını duydum. Doktoru ben öldürdüm diye bağırıyordu. Mahkemede katil kim diye sorduklarında tabancayı çeken herhalde Reşit'miş diye düşündüğüm için Reşit'i gösterdim.
Ankara mahkemesine demek Reşit'i tanımamıştın.
Hayır, tanıyamamıştım. Ben katilim dediği için hakime Reşit'i gösterdim.
Bundan sonra hakim daha önce dinlenen tanığa yaptırdığı gibi Haşmet ve Reşit'in seslerini ayırt etmesini istedi. Reşit tabanca tutuyormuş gibi elini tanığa uzatarak yaklaşma yakarım diye bağırdı.
İzzet, duyduğum ses bu değildi.
Aynı hareketi Haşmet tekrarladı. Başkan, bu ses miydi?
Hayır.
İzzet, mahkeme başkanı ve avukatların soruları karşısında şaşırmış, terlemeye başlamış, doğru söylediğine yemin billah etmişti. Buna rağmen avukatlar tanığın yalan söylediğini iddia ederek tutuklanmasını istediler. Ancak mahkeme buna lüzum görmedi. Savcı mahkemeye Reşit'e gelmiş iki gazeteyi verdi. Bunlardan biri Ulus, diğeri Vatan'dı. Her iki gazetenin boş kısmında Reşit'e hitaben yazılmış, "Her şeyi korkmadan söyle" diye bir not vardı. Mahkeme başkanı Reşit'ten bu notun altındaki Kemal isminin kime ait olduğunu sordu.
Kemal Milli Müdafaa Kantininde çalışan İAŞ eridir. Bana her zaman gazete gönderir.
Hamit Şevket İnce, hakikati söyle korkma demesinin manası ne?
Başkan, evet herkes senden hakikati söylemeni istiyor. Evladım adalete yardım et.
Reşit gözyaşlarını belli belirsiz silerken ağzından şu sözlerin döküldüğü duyuldu.
Bu hakikati bulmayı mahkemenin dirayetine bırakıyorum. Ben katil değilim. Hakikati Haşmet'e sorun. Hakikatin ortaya çıkması için Ankara valisi dinlenmeli.
Herkesin beklentisinin aksine Reşit olayı aydınlatacak bir şey söylemiyor, her soruya kaçamak cevaplar veriyordu. Hatta bununla da kalmıyor, Haşmet'in Amerika'ya gitmek için Amerikan sefaretinde görevli kolejdeki hocalarından Mr. Gradit ile temas kurduğunu, kendisine döviz kaçakçılığının çok karlı bir iş olduğunu, bazı devlet büyüklerinin bu işi yaptıklarını söylediğini bildiriyordu. Gerçeği saklayan sadece Reşit değildi. O gün dinlenen şahitlerden Abdüllatif ve İzzet Aksu da bildiklerini sakladıkları izlenimini veriyordu. Bu iki tanık katili görmüş oldukları halde teşhis etmeye yanaşmıyorlardı. Bu celsede tanıkların gerçeği söyleyecekleri ümidiyle salondaki heyecan patlama noktasına gelmişti. Ancak her ikisi de bütün sorulara kaçamak cevap vermişler ve ketumiyetlerini muhafaza etmişlerdi. Duruşmayı takip edenlerin genel kanaati bu tanıkların vicdanları ile yürekleri arasında bir mücadele verdikleri yolundaydı. Vicdanları Reşit'i, yürekleri de Haşmet'i katil olarak göstermeye müsaade etmiyordu. Ertesi günkü duruşma çok elektrikli başladı. Bir gün önce Reşit'in söylediği Mr. Gradit ve döviz kaçakçılığı iddialarını ele alan mahkeme ve savcı bu hususlarda Reşit'i soru bombardımanına tuttular. Bu konuda fazla bilgisi olmayan Reşit bir hayli bunalmıştı. Bir sinir krizi içinde ayağa fırlayarak bağırdı.
Salonu terk etmek için yüksek mahkemenizden izin istiyorum. Beni avukatım temsil etsin. Bütün gece jandarmalar beni uyutmadı. Sabahleyin apar topar kahvaltı bile etmeden buraya sürüklendim. Haşmet çağırdığı zaman ayağına kadar giden cezaevi müdürünün bana bu şekilde davranmasındaki sebebi anlayamıyorum.
Bu sözler savcı ile Celal yardımcının tartışmasına neden oldu. Mahkemenin usulsüz yapılan muamele varsa sanığın savcıya, hatta hükümete şikayet hakkının olduğunu bildirmesi üzerine Reşit feveran etti.
Şikayet mi? Kimi kime şikayet edeceğim hakim bey? Benim şikayet ettiklerim zaten iktidar mevkiinde bulunanlardır. Ben hükümetten şikayetçiyim. Beni mağdur eden devlet teşkilatıdır. Ben hükümete karşı bağırıyorum. Ben katil değilim.
Reşit'in konuşurken devamlı sesini yükseltmesi üzerine başkan kendisine "O kadar bağırma" diye ikaz etti ve avukat Celal yardımcı da işaretlerle müvekkilini sakinleştirmeye çalıştı. Avukat Hamit Şevket İnce Reşit ve Haşmet'i öteden beri adaletle alay etmekle suçladı. Adeta adaleti futbol topu haline sokarak birbirlerine pas vermektedirler. Celal yardımcı ise uzun bir konuşmayla müvekkili Reşit Mercan'ı savundu.
Avukat Hamit Şevket tarafından itham edildik. Bütün maddi deliller Haşmet'in aleyhinedir. Tabanca onundur, tabanca kılıfı onun, şapka onundur. Buna rağmen ona hiçbir şey sorulmuyor, vur abalıya atasözü gereği mahkeme, savcı, müdahil, avukat, davalı müvekkilim Reşit'e yükleniyorlar.
Müdahil avukatlar Hamit Şevket İnce ve Rauf Sevin'in taleplerinin kabul edilmemesi ve söz hakkının kısıtlanması sebebiyle öğleden sonraki duruşmaya katılmayarak mahkemeyi protesto ettiler. Mahkeme öğleden sonraki duruşmada aldığı 12 maddelik ara kararı ile davayı 26 Haziran'a bıraktı. Bu kararlar arasında en önemlisi gönderilmeyen galvanizli merminin Ankara Savcılığından tekrar istenmesiydi. Bu kararda yine dikkati çeken nokta savcının müdahil avukatların, sanık Reşit Mercan'ın avukatının ısrarla Bolu'ya celbedilerek dinlenmesini istedikleri, olayın görgü tanıkları Celadet, Conk ve Sultan Kara'nın daha önce Ankara Mahkemesi'nde ifade verdikleri gerekçesiyle yeniden çağrılmalarına lüzum görülmemiş olmasıydı. Halbuki Bolu'da yapılan ilk duruşmada bu iki tanığın dinlenmelerine karar verildiği halde, diğer bütün tanıkların aksine bu ikisi hiçbir gerekçe gösterilmeden celbedilmemiş, mahkemede olayın üzerine gitmemiş ve bunun sebebi de araştırılmamıştı. Celadet Conk birçok tanık huzurunda, ''Üç çocuğum var, onların istikbalini düşündüğüm için gerçeği söylemeye korkuyorum.'' demiş. Sultan ise yetkisi olmadığı halde Ankara savcısı Kemal Bora tarafından makamına çağrılarak 2 saat orada tutulmuş, 2. Şube Müdürü Naci Uluer tarafından zaman zaman telefonla taciz edilmiş ve bu hususlar saptanmış olmasına rağmen davanın 2 kilit tanığının dinlenmesine lüzum görülmemişti. Dahası bu 2 tanık Ankara Mahkemesi'nde dinlendikleri celsede sanık mevkiinde sadece Reşit bulunmaktaydı. Haşmet henüz sanık durumuna getirilmemişti. Buna rağmen mahkeme dönüp bakın bakalım katil bu mu diye sanığı teşhis ettirmemişti. 2. 3. derecedeki tanıkların ısrarla dinlenmelerinde hassasiyet gösteren mahkemenin Celadet ve Sultan'ın dinlenmelerini gereksiz bulması kamuoyunda tereddütlerin doğmasına sebebiyet vermişti. Hele Haşmet'i teşhis eden yegane tanık Doktor Neşet Naci Arzan'ın muayenehanesinde çalışan odacı Tevfik'i olay yerinde görüp görmediğinin Yargıtay üyesi Faiz Yörükoğlu'ndan sorulmasına karar verilmesi herkes tarafından çok garip karşılanmıştı. Bu tanık cinayet olayının tam içinde bulunmasına rağmen ben korkudan kendimi banyoya kilitlediğim için hiçbir şey görmedim demesine rağmen. Bu da Tevfik'in tanıklığının çürütülmesinin istendiği yolunda şüphe uyandırıyordu. Dava ile ilgili en ilginç değerlendirmelerden birisini de sade bir vatandaş yapmıştı. Davayı gazetelerden izleyen bir okuyucunun aklına gelen soru ne gariptir ki, kılı 40 yardını her fırsatta tekrarlayan mahkeme heyetinin aklının ucundan bile geçmemişti. Bu okuyucu, bir polis romanına dönüşen Ankara cinayeti davasında cürüm aleti olarak elde edilen tabanca ile cesetten çıkarılan mermilerin balistik muayenesinin yapılması acaba niçin kimsenin aklına gelmemiştir diye soruyordu. Bolu'daki son duruşmanın öğle tatilinde tartışmalar mahkeme salonundan belediye otelinin altındaki Uğur lokantasına kaymıştı. Duruşmaya ara verilmesine fırsat bilen avukat ve gazeteciler lokantayı doldurmuştu. Duruşmada talepleri reddedilen ve konuşmak için kendisine imkan bırakılmayan Hamit Şevket çok sinirliydi. Arkadaşı Rauf Sevin'e, Bolu'da bu mahkemeyi artık takip edemeyeceğim. Avukatlığı bir zahit uzuv telakki eden mahkemede görev yapamam. Ben gidiyorum dedi. Gazeteciler arasında bulunan Nizamettin Nazif Tepedelendi oğlu, Reşit Mercan'a hücum edip avukatlara dil uzattı. Lokantanın önüne meraklı bir kalabalık toplanmış olanı biteni izliyordu. Hamit Şevket havayı yumuşatmaya çalıştı. ''Ben babanı tanırdım, onun arkadaşıyım.'' Nizamettin Nazif'in sert yanıtı herkesi şaşırttı. ''Benim o baba ile hiçbir alakam yok.'' Dipnot, Süleyman Nazif Tanzimat döneminin tanınmış edebiyatçısı. Münakaşa ciddi bir safhaya girmiş, iş siyasete dökülmüştü. Bir cinayet mahkemesi parti mücadelesi haline sokulmak isteniyordu. Neyse ki bu sırada Hamit Şevket'in şoförü içeri girip otomobilin hazır olduğunu haber verdi. Hamit Şevket yanına Rauf Sevin'i de alarak Ankara'ya doğru hareket etti. Haşmet ve avukatı Feridun Söğütlügil dışında herkesle bir karamsarlık hüküm sürüyordu. Halk davanın bu kadar uzamasından usanmıştı. Bilhassa Adalet Bakanı'nın otomobilinin Bolu'da görülmesinden sonra bakanın Yumrukaya'da Vali Ömer Naci Rollas'la görüşmüş olduğu haberi şehirde huzursuzluk yaratmıştı. Mahkeme heyeti de sanki sorumluluktan kaçıyormuş gibi davayı rölantiye almış gibi görünüyordu. Olayı çözecek tanıkları dinlememekle inat etmesine rağmen bir sürü yeni tanığın çağrılmasında ısrarlı davranıyor, bu da davanın uzamasına sebep oluyordu. Bütün bu kafa karıştıran meselelere bir de müdahil avukatların protesto mahiyetinde mahkemeyi ve ardından da Bolu'yu terk etmeleri eklenince yeni soru işaretleri oluştu.
Hele müdahil avukatlardan davanın başka bir yere naklini isteyecekleri, olmazsa reddi hakim talebinde bulunacakları, bu da olmazsa davadan tamamen çekilecekleri yolundaki haberler duyulan kuşkuları daha da arttırdı.
Avukat Hamit Şevket İnce ile Nizamettin Nazif arasında Bolu'daki Uğur Lokantası'nda başlayan tartışma, gazetelerde de karşılıklı polemik şeklinde devam etti. Ulus ve Son Telgraf gazetelerinde Nizamettin Nazif'in mahkemede Demokrat Parti hesabına konuştuğu, duruşma salonunu Demokrat Parti radyo merkezi haline getirdiği yolundaki suçlamalarına Hamit Şevket sert bir üslupla cevap verdi. "Ben mahkemede sadece avukatlık görevimi yapıyorum. Ağzımdan ne Demokrat Parti kelimesi ne de herhangi bir siyasi cümle çıkmıştır. Buna tutanaklar ve salonu dolduran kimselerin tanıklığı en büyük delildir. Bunlar bir adli davayı siyasi mecraya çekmek için uydurulmuş yalanlardır."